önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Wine the Globe yapacağız. Ali Can Turalı ve Tolga Pamir'le birlikte. Arkadaşlar merhaba.
Merhaba.
Selamlar herkese. Beysun abi merhaba. Beysun abi selamlar.
Evet, iki hafta oldu. Geçen hafta sizi yayına alamadım. Çünkü Timur Selçuk'u kaybetmiştik. 20 yıl önce Timur Selçuk'la yaptığım bir sohbeti yayınlayarak arkasından bir tür hoşça kal dedik. Evet, 15 gün geçti. Önce Tolga, stat nasıldı sence?
Yani gayet hüzünlü diyebiliriz aslında baktığında. Kimsenin olmaması birazcık, herkesi birazcık endişelendiriyordu ama yani güzel bir havada, dalga olmadan. Bir tek bu sisle ilgili biliyorsun bir problem oldu. O yüzden yaklaşık bir evet, iki saat kadar galiba startı ertelemek durumunda kaldılar. Ama onun dışında yani
çok fotojenik bir starttı bence. O sislerle birlikte çok güzel fotoğraflar geldi. Değil mi?
Evet. Biraz da bu Covid ortamının nasıl bir startta nasıl bir etkisi olduğunu birazcık hissettiren bir yapı vardı bence. Güzeldi yani.
Evet. Peki ya ilk 24 saat aslında hani herkes şeyi bekliyordu. O işte modern yeni jenerasyon Wine the Globe tekneleri uçarak kaçıp gidecekler gibiydi ama öyle olmadı.
Hala bekliyor abi.
Tabii bu arada en büyük sürpriz sanıyorum Jean Le Cam oldu. Yani o öyle birazcık hani geçen ilk programda söz etmiştim, bu Wine the Globe yelkencilerinin o şövalye halleri sanki yeni teknolojilerle birlikte biraz elden gidiyor gibiydi. Ama Jean Le Cam o jenerasyonun temsilcisi olarak bir de dalgasını geçerek bence epey bir popülarite yakaladı ve hala da sürüyor. Eğer değişmediyse şimdi bakacağım. Şeyden Jean Le Cam
dördüncü gidiyor. Öndeki grubun arkasında.
Evet, 273 mil arkada ama asıl şey Thomas Ruyan Hugo Boss'u geçti. 25 mil kadar önde şu anda. Bir kere Tolga senden şeyi değerlendirmeni istiyorum. Bu Jean Le Cam'ın performansı oralarda nasıl kayda geçiyor? Yani en azından tekne tasarımcıları yeniden düşünmeye gidiyorlar mı?
Hayır yani şöyle bir yok, öyle bir durum yoktu. Gerçekten bu hava koşulları biliyorsunuz, ilk başta birazcık bir özetine bakalım bir 15 günün. Yani çok rahat böyle koşullarda 10-15 knot arasındaki hafif güneydoğu gibi bir havanın etrafında düşük havada Biscay Körfezi'nden çıkmaya başladıkları sırasında ilk depresyon yani ön soğuk dediğimiz havanın gelişiyle karşılaştılar. Burası birazcık endişeydi. Bilmiyorum videolara bakma imkanınız oldu mu ama herkesin suratında bir yeşil renk vardı yani. Sonuçta hiçbir sporcunun bu ortamdaki hava koşullarını yani yaklaşık 4-5 metre gibi dalga boyları bekleniyor. Birazcık da arkasından hemen çok kısa bir güneydoğunun peşinden güneybatı ve batı geliyor. Tahminen deniz çok allak bullaktı. Bu da herkesin ilk başta şöyle bir stratejisini konumlandırması gerekiyordu. Onlar da zaten ikiye bölündüler. Ya teknemizi kırabiliriz. Ben buna cengaverli gidip bunun içinden girip geçeceğim. Arkasındaki batıyı yakalayacağım ve oradan aşağı doğru inmeye başlayacağım Asur üzerine. Ya da kendimi güvenceye alacağım. Teknemi de güvenceye alacağım. Bir İspanya köşesinden altından sıyrılarak geçeceğim ama bana çok büyük kaybı olacak bu işin gibi. İki tane strateji vardı. Hı-hı. Jean Le Cam şunun farkında, eski tip yani eski jenerasyon dediğimiz teknelerde bu kırılganlık biraz daha az. Demek oluyor ki aslında buna biraz daha güçlü dayanabilecek bir tekne profiline sahip. Ve foillerde bu 4-5 metre gibi dalga boyları olduğunda doğruyu söylemek gerekirse yeni jenerasyon teknelerin hız kazançları çok öyle büyük yerlerde değil. Yani arada hani maksimum 2 nat oynasın böyle bir şey var. Can Lekan bu avantajı kullanarak aslında pozisyonunu çok iyi değerlendirdi. Tabii dişli bir denizci de. Bana sorarsanız yani bu arkasında 4 tane 4. Vendée Globe olacak yani. Bu ufak tefek bir tecrübe değil. Bunların hepsini peş peşe koyduğunuzda birazcık da kendi stili de tabii öyle bir yani rahat gözükse de aslında çok içi stres dolu bir sporcu. Yani denizci bence. Ama tecrübesini kullanarak bunu avantaja çevirdi. Fakat şimdi yavaş yavaş sanırım farkındasınız. Fark değişmeye başlıyor. Yani artık bu ekvator hizasını indikten sonraki koşullar artık foillerin kendi performanslarını ortaya çıkarmasını yavaş yavaş önümüze sergileyecek gibime geliyor.
Peki Alican, biraz da bu iki haftadaki dramatik şeylere bakalım. Bir tanesi tabii Şaral, Jeremy Bio. Evet. Geri dönmek zorunda kaldı. Ve tekrar şimdi, start aldı.
Şu Jean Lecam'la ilgili bir bilgi ilavesi yapayım Tolga'nın aktardıklarına. Tabii iki medyada Jean Lecam'ın karısıyla röportaj çıktı. Çok enteresan şeyler anlatıyor. Yani aslında işin perde arkasını oradan öğreniyorsun. İkisi bir çift. Yani bunların işte bir tersaneleri var. Tekne bakımı yapıyorlar vesaire. Tekneleri Tolga'nın katıldığı Transat Jacques yarışında Korum adına yarışan tekne. O yarış için tekneyi kiraladık. Gelen parayla diyor kadın yeni bir yelken ısmarlayabildik. Çünkü imkanları kısıtlı. Ve bizim tersanede de zaten diğer teknelerin hazırlığı sürdü. Biz kendi teknemizi en son atabildik. Mart ayında çalışmalara başladık diyor. Ve tekne denize indikten sonra diyor Jean tekneyle 3 kere denemeye çıkabildi. En son çıktığında yeni yelkenler geldi. Deneme seferinde yeni yelkenlerdeki bazı defoları görüp tekrardan bunları kesime gönderdi, Van'a. Neticede böyle start aldı diyor. Fakat söylediği bu yeni yelkenler tahmin ötesi bir performans getirdi tekneye. Yani şimdi aralarında her gün günde 2 kere Skype'den konuşuyorlarmış. Ne konuşuyorsunuz diye soruyor röportajı yapan Jean Lecam, Anne Lecam karısına. Diyor ki işte havadan sudan çoluk çocuk vesaire. Tabii yarıştan konuşuyoruz. Bir ara bu sıralamasını görememiş yani elektroniği vesaire. Ben söyledim Alex'in arkasında ikincisin. Hayretler içinde kaldı. Saçmalama, dalga geçme bende demiş. Dolayısıyla hakikaten çok insani bir hikaye var bir kere bir.
İki, peki Alican, o zaman bu Jean Lecam'la ilgili bir ses kaydımız var. Robi onu yayına soksun istersen.
Peki.
3 dakikalık falan bir şey. Sen bittikten sonra ya da üzerine tercümesini yapabilirsin. Robi girelim.
Olur, aktarım. Olur.
Alors, comment c'était ce poteau noir? On a vu des images que tu nous as envoyées. Il y avait des grains costauds, non?
Il y avait quand même des grains donc,
yani gazeteci bu Poto Noir dediğimiz işte Tolga'nın iyi bildiği Ekvator bölgesindeki havasız alan ondan sonra burada nasıl oluyor diyor böyle arada fırtınalar geliyor, skvallar geliyor, sağanaklar geliyor, kaçaklar yapıyor ama diyor ki normalde benim yelken alanım 10-12 nata göre ayarlı ama aniden 20, 23, 25'e çıkınca ki çok beklemediğim şeyler biraz sürpriz yaşıyorsun diyor. Hadi gündüz olsa nispeten görebiliyorsun diyor ama gece gelince tam bir kabus diyor. Neyi nerede küçülteceksin? Hava nereden geliyor? Nitekim bu röportajın yayınlandığı videoda da sonra bunu gündüz çekmişler. Kendisi kamerasıyla teknenin dışına çıkıp bize hakikaten yakınından geçmekte olan bir squall böyle bir ani sağanak kaçak resmini de videosunda gösteriyor. Spiker daha sonra bu gürültü sesler ne diyor? Diyor ki ya bu sesler sıkıldım diyor oturduğum pufundan diyor. Şu yakında bir kahveye gideceğim diyor. Biraz gevşemeye ihtiyacım var diyor. Sıkıldım teknede kaç gündür diyor. Sonra Tolga belki daha iyi bilir. Transat Jacques Vabre yarışında Brezilya'nın güneydoğu ucunda iki tane küçük ada var. San Pedro ve San Paulo adaları. birdenbire diyor, bu adaların çok yakında olduğunu fark ettim. 3 mil yakınına kadar gelmiş. Kafayı dışarı çıkardım, adaların tepesindeki ışığı gördüm diyor, çakarı gördüm diyor. Tuhaf bir duygu yarattı bende. Yani bu kadar işte 15 günde gidiyorsun birdenbire böyle bir adalar. Hatta diyor ekrandaki IS cihazında demirli bir teknenin de sinyalini aldım. Bir ara hatta acaba uğrasam mı diye düşündüm diyor. Peki diyor kadın, bu foil teknelerle şeyi nasıl görüyorsunuz? Diyor ki bunlar denizlerin Ferrari'si. Biz denizlerin Catrel. Catrel de Renault'un en küçük modeli, yıllarca Fransa'nın işte De Chauvet'un muadili olan halk arabası tamir ettiğimiz, böyle ittirmeli vitesli olan bir derdi Catrel dediğimiz küçük arabalar. Biz Catrel'iz bunların yanında diyor ama iyi gidiyoruz diyor. Nasıl vaktin geçiyor diyor. Diyor ki vallahi işte yemek yap, yelkenleri ayarla, navigasyon yap. Çok sıkılmaya vaktim yok. Hayatta böyle geçiyor diye bitirmiş. Tabii bu Ferrari Catrel benzetmesi bence biraz abartılı. Teknesi Catrel değil, tabii Ferrari değil ama onun da teknesi bir Audi en azından olduğunu düşünüyorum. Evet, yani kısaca böyle özetleyebiliriz anlatılanları.
Peki Alican, hazır Jean Le Cam'da sen de seslerden söz etmiştin, hatta foil sesi istemiştin.
Evet, onu bir duyuralım istiyorum.
O sesli de kısa bir buçuk dakikalık bir sözünü ettiğin sesler var. Hem fırtına sesi hem işte foil sesi. Robi, girelim mi o sesi de? Alican, ben burada Tolga'ya bir soru sormak istiyorum. Tolga, bu seslere senin alışık olman lazım, biliyor olman lazım. Şimdi bu seslerle 3 ay geçirecek. Tabii hava bu kadar esiyorsa. Bazen muhtemelen yarışçılar şu hava kalsa da uyusam diye düşünüyordur. Öyle mi Tolga?
Yani bilmiyorum. Şöyle Tolga, baktığınızda birçok ben röportajları seyrediyorum. Röportajlarda gördüğüm kadarıyla duyuyor musunuz beni?
Duyuyoruz.
Röportajlarda gördüğüm kadarıyla herkesin kullandığı aynı tip bir kulaklık var. Gerçi ben de bundan 2 yıl evvel almıştım. Bu markasını vermeyeyim böyle. Uçaklarda giderken yol çok yolculuk yapanlar için dinledikleri böyle müzik dinleyebildiğiniz, böyle hafif de dışarının atmosferinin gürültüsünü azaltan yeni kulaklık tipleri var. Herkesin kullandığı ondan var. Anladığım kadarıyla gerçekten çok rahatsızlar bu işten. Yani ben de bir daha henüz herhangi bir foil tekneyle uzun süreli bir seyir imkanım olmadı ama IMOC 60'ta bu en son Transat Jack Webb yarışında 20 knotlara, 23 knotlara ulaştığımızda böyle teknenin yarattığı böyle bir uğultu durumu söz konusu. O uğultu gerçekten çok rahatsız edici, daha çok ninni gibi geliyordu. Fakat burada aslında
Tolga bir şey soracağım. Senin tekne bu, evet. Yarışınız tekne bu Van de Globe'da var mı?
Evet, şu an yarışıyor. Hatta Clement'ın teknesi Compagnie de Lille.
Ha, okey.
Tamam, teknenin üstünde okay. Bayağı bir değişiklik yapıldı. Yani biliyorsunuz Eric Nigon bu yarışa girmeyi istiyordu aslında, benim beraber yarıştığımız ekip. Hı-hı. Fakat daha sonra vazgeçti. Arasında hangisi önce sponsor bulacağız, kimi bulursa o gidecek gibi bir noktaya geldiler. Biliyorsunuz evet. Tam biz Transat Jack Webb yarışı öncesinde bir tane tekne yandı biliyorsunuz limanda.
Evet.
Start
evet.
Biz. O yanan tekne Clement'ın teknesiydi. Ondan sonra o teknenin yerine bu tekneyle şu anda yarışta Clement.
Anladım.
Yani bu gürültüler, uğultulara karşı bütün zaman ninni gibi geliyor ama şu anda sanırım bütün sorun aslında düştükleri andaki bütün tekne üzerindeki vibrasyonun ve gürültünün yarattığı stres bence daha çok.
Peki Tolga. Peki Tolga, sana iki tane soru soracağım. Bir tanesi, şimdi ses dediğimiz şey aslında teknede aynı zamanda bir güvenlik unsuru. Yani şöyle, bu tabii motor seyrinde de geçerli. Yani o motorun belli bir alışık olduğun sesi vardır. Teknenin de alışık olduğun bir sesi var. Dolayısıyla o sesi duyman lazım ki her şeyin yolunda gittiğini bil. Öyle değil mi?
Tabii ki, çok önemli. Tabii ki. Tabii ki.
Bir soru
yani
daha.
Duyabilme kapasitesinin de altında bu şey var. Yani bu seslerin hepsini tanıyor olmak var. Bir tane ses farklılığı zaten sizi uyandıran bir mekanizma şeyi, işareti.
Dolayısıyla ben şimdi geçen sohbette söylemiştim. Acaba bir başlık mı tasarlansa? Hani şu entelektüel yorgunluk meselesinin ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla öyle bir başlık olmalı ki o başlık aynı zamanda sensörleriyle anormal sesi de duyup içeriye seni uyarmalı filan gibi bir başlık. Bu seneki Vandeglop'ta benim tasarımcı olarak önerdiğim şey bu. Biliyorsun hep bir sonraki Vandeglop'ta ne dediysem yapıyorlar. Bu kokpit meselesi geldi zaten. Şimdi Tolga, sen Mi Transat'ta yarıştın, Figaro'da yarıştın, işte Imago teknesiyle yarıştın. Sesle ilgili şunu sormak istiyorum sana. Büyük teknenin yarattığı sesle küçük teknenin yarattığı ses arasında fark var mı? Yani mesela bana şöyle geliyor sanki, küçük teknede ses bu kadar büyük problem haline gelmezmiş gibi geliyor. Ne diyorsun, senin bütün deneyimlerin var?
Yani şöyle, ben şimdi bir şey, yani birincisi şey konusunda çok haklısın. Yani sesleri dinlemek, duymak çok önemli. Yani ben en son hatırlıyorum bu Transat Ajda Düzer yarışını yaparken böyle orta okyanus şey, ekvator civarında tam da böyle ben uyuklama dönemi, yani uyukluyordum ben. Benim hanım biliyorsun dümendeydi, beraber yapıyorduk. Teknenin üstünde tık tık tık tık diye bir şey düştü. Ben bir anda irkildim, ayağa kalktım. Ne oldu dedi ondan sonra. Bir şey düştü dedim ondan sonra. Bunu bulmam lazım. Yani yaklaşık bir yarım saat falan geçirdim. Küçük bir tane bir vida düştü yukarıdan. O da birinci cam adanın bağlandığı noktadaki şeyin, kilidin araba kopçasının düştüğü. Şimdi onu bulmak üzere, çünkü böyle bir tabii böyle bir şey var. Çünkü onu bulmazsan eğer ne olduğunu, yani ne zaman nerede bir kırıklık yaşayacağı endişesi sürekli içinde kalıyor. Yani Mini'de, Figaro'da bu küçük sesleri algılayabilmek çok kolay. Çünkü zaten Mini'nin de biliyorsun çeperin hemen içinde yatarken dışarıda güneş olduğunda önünde yüzen balığın gölgesini görüyordum. Yani öyle bir çeper var. O yüzden gürültüyü çok fazla içeri alan bir yapısı var. Özellikle dalgası böyle yani Morse giderken çok çarptığı zamanlar. Fakat Imoka'da yani tekne birincisi karbon olması dolayısıyla yani ne kadar ince olsa da çok güçlü bir strüktür. Çok büyük. 18 metre ilerideki bir küçük gürültünün arkaya kadar gelişip o kadar kolay değil. O yüzden daha çok bu rahatsız eden gürültü şeyde, yani foil ve de apandisleri dediğimiz, yani dümen palası, salma ve de foillerin sürtünsü üzerinde yarattığı uğultu gürültüsü. Sana yukarıda yakında direkle ilgili herhangi bir şey gelmiyor. Ya da çatırtılar gelebiliyor. O çatırtılar da işte aslında en büyük endişe duyduğu yer. Orası da her şeyde düştüğünde, yani dalgadan 3-4 metreden düştüğünde o 20-25 knot süratlerde teknenin her bir yerinden bir çatırtı sesi geliyor olması lazım. Bunlar periyodik olduğu zaman iş kolay. Ama arada bir çıkıp arada bir yok oluyorsa feci.
Evet. Ya dolayısıyla bu benim sözünü ettiğim başlık bunu da hesaplayarak tasarlanmalı değil mi?
Sansörler yani, mi takılıyor? Yani
bana sorarsan ben çok fazla dinleme ihtiyacını duyan bir adamım. Yani dediğin şey çok önemli. Yani bir teknede huzur içinde dinlenebilmek ve de kendileri bu entelektüel repo, yani sakinleşme, dinlenme durumuna geçebilecek en büyük etken önce teknenin bütün bu gürültüleri yaptığı salınımlar, bilmem ne şu bu, bunların hepsine hakim olduğum bir ortam olduğu an. Arada çıkan her bir tane farklılık sana çıt diye bütün konsantrasyonunu ve de rahatlama pozisyonunu bölebilecek şeyler. O yüzden dinleme konusunda hani herhalde tahminen uyumak için gerektiği dönemlerde ya da dinlenmek, sakinleşmek istediğin zamanlarda
20'şer böyle bir kaskın varlığı önemli. Evet. Peki o zaman tekrar yarışa dönelim. Şimdi iki tane, bana göre 2,5 tane dramatik şey var. Bir tanesi işte Nicolas direkt kırdı ve yarışı terk etmek zorunda kaldı. Tolga senin de arkadaşındı. Ben de Boğaz yarışında beraber olmuştum. Alican hatırlattı geçen sohbette.
Nicolas Roussel.
Çok da iyi gidiyordu Tolga, değil mi?
Evet, çok iyi de bir start aldı. Teknesi de çok yeni. Dediğimiz gibi ama tek problem bu, yeteri kadar hazırlık dönemi Şaral ya da ne bileyim Şaridelan, Tomaroyan gibi ekipler gibi uzun süreli bir hazırlık aşaması olmadı. Tekne çok yeni, çok güzel bir tasarım. Çok güçlü bir performanslı bir nasıl diyeyim dizayn. Ama yeteri kadar sanırım test etme imkanı olmadı bütün her şeyin.
Evet, peki Alican mı söz etti hafta içi sohbette? Kimin aynı marka direği varmış hafif? Sen mi söyledin Tolga?
Yok yok, ben yani bilmiyorum. Videoları izlediyseniz, Alican abi sen de izledin mi? Dikkat et. Alex Thompson'un bir İngiliz medyasıyla yaptığı bir röportaj var. Röportajda Nikola'nın direkt kırdığından haberi yok. Bunu söylüyor. Söylediği zaman bir yüz ifadesini Alex Thompson'un çok iyi izlemek lazım. Çünkü ikisinin de direkt üreticisi firması aynı firma. Yani onun direkt duyduğu an
kendi çok şaşırdım, şoka uğradım diyor. İkincisi de Şaral'ın aynı şekilde o işte foiler, o sıkırıldı, bu sıkırıldı vesaire. Şeyi soracağım Tolga, yani benim merak ettiğim iki şey. Bir, bu Şaral teknesi tabii neredeyse Fransa'nın bir numaralı favorisi, yani Fransızların, Fransız ekürisinin diyelim. Her şeyi hazırlık, testler, aylarca süren denemeler vesaire. Daha 48 saatte bu kadar kırık diyeyim sana. Yani foiler'da bir kırık var, mandarın biri koptu. Yanılmıyorsam ana yelken çıtalarından biri gitti. Arabanın bir şey yerinden gittiği için arkada strüktürel bir hasarlara yol açtı vesaire. Çok fazla değil mi bunlar ya?
Bu herkeste var. Yok, bence bütün ekiplerin şu an ufak tefek küçük böyle boboları dediğimiz yani şeyler var. O birazcık aslında dönüşünün arkasında yatan malzemeyi çoğaltmaya ya da ne bileyim onların hepsinin detayını vermeye basın toplantısından dolayı ortaya çıktı.
Esas yoksa bence nerede
yani
peki?
En büyük problem Dümen Palası'nın çarptığı objeden dolayı kullanılmaz hale gelmiş. Yani çünkü o gerçek bir problem. Yani gerçekten bir problem o. O problemin çözümü geri dönüp yenisini takmaktan başka bir şansın yok. Ama diğeri, herkesin aynı şu anda problemleri var. Yani dinlerseniz yani Boris Erman'dan tutun işte Japon biliyorsunuz Japon yarışmacının yelkeni yarısında onları dikti. Beraberinde işte Occitan'ın baktığınızda çok büyük sıkıntıları var. İşte Roman Atanasio teknenin yukarı çıktı çünkü mandarı boşlamıyor, yukarıdan ana yelken indiremiyor. Problem çok var. Bunlar yolda işler edebilecek, yani çözüm üretebilecek sorunlar, problem değil. Ama yani Nicolas Trousset'in direkt kırması ya da Jeremy Bayon'un dümen palasını kırması gibi sorunlar, ne yazık ki bunlar yolda devam etmeyi çok kolaylaştırabilen işler değil.
Bu peki, direkt kırmasıyla ilgili bir şey aktaracağım Beysun. Şimdi bu geçenlerde şeyin Loic Peyron var ya, meşhur yarışçı işte, çok deneyimli. Onun böyle bir iki saat röportajını dinledim. Bütün yelkencilik hayatını anlatmış. Enteresan. Yani kariyeri, çocukluğu, gençliği vesaire bir radyo röportajı. Hatta iki tane iki saat. Bu biliyorsun ya iki ya üç dönem önceki bir Van de Globe'da Rothschild işte çok büyük sponsorla, hakikaten güçlü bir sponsorla yola çıkıp yeni bir tekne vesaire. Kerguelen civarında, yani Hint Okyanusu'nun işte ortalarına doğru direği kırıyor. Ondan sonra ve terk etmek zorunda kaldı. İşte kendi imkanlarıyla galiba Avustralya'ya gitti. Sonra da döndü vesaire. Orada şey diyor, bu diyor direkçiler diyor, şöyle bir espri yapmış. Her direk kırılmasından sonra diyor tekrar masa başına kalkül hesapları oturuyorlar. Bütün mukavemet hesaplarını revize ediyorlar. Tekrar yapıyorlar. Ama her zaman diyor mutlaka öngöremedikleri bir şey çıkıyor diyor. Direk kırılmaları arttıkça daha az direk kırılacak diyor, ama işte bu aynen dediği gibi bu yarışta da Nicolas Trousset'in daha işte birinci haftada ki yepyeni bir tekne, işte testi de nispeten az yapılmış ama yapılmış bir tekne mesela, direk kırıldı. Dolayısıyla aklıma Loic Peyron'un şeyi geldi. Direk kırma macerası geldi.
Peki o zaman ikinize de bir soru. Şimdi enteresan bir şey haline geldi Jeremy Bion'un geri dönüp tekrar start alması. Evet. Ve şu anda harita önümde 8.8 knot'la gidiyor. Tolga, Şaral yetişebilir mi?
Yani kime?
Hadi ön gruba diyeyim. Ön gruba diyeyim. Daha basit yani, bir soru olsun.
Şöyle, eğer ki herhangi bir teknik problem yoksa ön grupta, yani şöyle söyleyeyim, tahminen maksimum 48 saatlik bir hava kalması durumu gibi bir sorun olabilir. Bu birincisi Saint Helen yüksek basıncı aşağıda. İkincisi de Cape Horn, yani Hornburnu'nu geçtikten sonra Atlantik'ten yukarı çıkarkenki olacak yer. 48 saatte bu tekne 500 mil yer kapatıyor, alan kapatabilecek durumda. Yani pardon, 24 saatte 1000 millik mesafe kapatır. İki kere olsa bu, hala şansı var bence.
Alican,
ben de şansı olduğunu düşünüyorum. Şansı olduğunu düşünüyorum. Yani, bir aksilik çıkmazsa benim şeyle ilgili, yani yarış şimdi tabii Gökhan'dan da hava raporu bilgisi alacağız herhalde. Alex Thompson'un tecrübesiyle Tolga'nın daha yaşıtı iki genç arkadaşın Toma Ruyan ve neydi Şahin?
Favoriler.
Senin favorilerin. Biliyorum, baştan beri favori gördüğüm. İlk defa bu yarışı yapıyorlar. Tekneleri de yeni ve ileri tekneler. Yani yeni jenerasyon tekneler. İkisinin takibine ne kadar dayanacak? Alex Thompson, bence yarışın sorusu bu. Arada çok böyle ekstra motivasyona girip mesela bir şey konuşmadık. Bu Kanarya Adaları açığındaki bir tropikal depresyon, işte Teta denilen hani. Filonun üstüne evet. O da geçti biliyorsun. Jean Le Cam ve Alex Thompson da bunu ortadan pastayı ikiye keser gibi 9 oturak kafadan girdiler ve çıktılar öbür taraftan. Jean Le Cam tecrübesiyle şey yaptı. Alex Thompson da, o da kendine güveniyor ve bir anda diğer Tolga'nın arkadaşlarına fark attılar ikisi de. Sonra ötekiler özellikle tekneleri bence daha hızlı sanki. Öyle anlaşılıyor.
Evet,
Brezilya açıklarında bu fark ama Jean Le Cam'ı geçtiler. Alex Thompson'a yaklaştılar. Alex Thompson'u da geçtiler son durumda. Yani böyle bir hep satranç izleyeceğiz gibi geliyor. Bir de benim tabii sonra söz belki vermezsin ama çok konu var. Bir yorum yapmak istiyorum müsaadenle Veysun. Şimdi bu Alex Thompson, yani enteresan tabii, yarışta bir sürü videolar falan. Herkes kabinin içinden konuşuyor. Enteresan. Yani deniz görmedi. Dalga görmediğim, fırtına görmediğim bir enteresan yarış. Alex Thompson'u hiç bilmeyen birine izlet, uzayda da zannedebilir. Bir kabinin içinde sürekli işte ayarlar yapıyor, kollar çeviriyor, ipleri boşluyor falan.
Evden çekiyorlar. De...
evet, şey vardı değil mi? Böyle komplo teorileri vardı aslında, uzaya gidilmedi, hepsi onların fake vesaire.
Aya inilmedi gibi.
evet, bir de Beysun, tepe kamerasından bir enteresan video, çok başarılı bir video montaj seyrettim. Bizim aynı senin bugün Facebook'a koyduğun Virtual Regatta'nın hani tekne moduna geçiriyorsun ya, kamera moduna, böyle teknenin evet. arkasını gösteriyor. Aynı onun aynısı olmuş. Yani teknesi Hugo Boss'un o kameradan çekilmiş görüntüleri, fırtınada sertçe bir havada giderken. Enteresan yani, böyle bir şeyi var ama herkes içeriden konuşuyor. Yani yarış seyreden, ya bundan Atlantik'te mi, gölde mi vesaire mi, zaman zaman kuşkuya kapılabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, karamsar mıyım?
Evet.
Şöyle bir şey var, yani bu sorunun başına ben geri geleceğim Beysun abi. Şaral yetişebilir mi gruba? Tamam. Şimdi tahminen Jeremy Bayou yeni bir rekor kıracak. En hızlı ekvatora iniş rekoru. Çünkü şu anda yani olabilecek en ideal hava koşulunda şu an aşağı doğru iniyor. Yani Biscay Körfezi'nde biliyorsunuz yarış tarihi belliydi. Onlar bir Teta'yı yediler. Peşinden bir de hatta ilk bu iki tane peş peşe depresyon. Şu an Jeremy Bayou yani Biscay Körfezi'ni geçip Atlantik geçişi için en ideal koşulda şu an aşağı doğru iniyor. Belki şu an süreti belki yavaş ama belki de bakarsanız yaptığı mesafeye iki günde inanılmaz bir mesafe. Bunu bir avantaj, birinci avantaj bu. İkincisi, şimdi aşağıdaki grup çok ciddi bir sıkıntıyla karşı yüz yüze. Yani grup iyice aralık atacak. Yani ilk üç tekne açılacak. Peşinden bunların söylediği gibi böyle bir elastik tren haline, tren vagonları haline gelecek bu iş. Yani üç tekne aradan çıktıktan sonra Saint Helen yüksek basıncında bu sefer orayı nasıl kapatacak başka bir konu. Ki 3 gün sonra ben tekrar meteorolojiye baktım. Belki de herkesin yaptığı kadar uzun yol yapmak durumunda kalmayacak Jeremy Bey. Bu da bir avantaja gelebilir.
Peki Tolga, bir şey soracağım. Sen Jeremy'yi izliyorsun. Şimdi ben harita açık önümde, kısa rotayı tercih ediyor. Aslında bir hızlı bir pupada gidebileceği bir yeşil alan var haritada. Fakat o kısa rotayı seçiyor. Muhtemelen bir yarış olsaydı tekneler o rüzgarlı alandan yani yüksek basıncı iskeleye alarak döneceklerdi. Muhtemelen yalnız olduğu için Messi'nin öngördüğün şeyleri o da öngördüğü için kısa rotayı seçmiş. Doğru mu yorumluyorum?
Abi hesap kitap işi bunlar. Yani çünkü bir antisiklonun çapına baktığında yaklaşık 2000-3000 kilometrelik bir mesafe bu. Şimdi bunun etrafından dönmek demek senin nereden baksan yani ortalama süretinde %30 avantajlı hale gelecek bir imkan sunmalı ki bu. Yani onun etrafından dön. Ya da buna hiç gerek olmayan bir sürat var. Şimdi yani birinde 14 knot gideceksin, birinde 16 knot gideceksin. Ben direkt 14 knot gidip kafadan kesmeyi tercih ederim tabii ki yani. Çünkü yaptığın mesafeyle yatırımın karşılığında aldığının ne olduğuna bakmak lazım. Şu an gördüğüm kadarıyla Atlantik'teki sistem, alizeler çok güzel oturmuş durumda. Ondan sonra yani ta gidip uzak Asur tarafından kuzey batılı rüzgarı aramak durumda değil. Bunun için şu anda doğulu rüzgar var. En hızlı şekilde doğulu rüzgarı inmenin yoluna bakıyor şu anda o.
Evet. Bu tabii hep deriz hani yelkenci, elektrikçi olacak, mekanikçi olacak, doktor olacak filan. Şimdi senin anlattıklarına bir de ekonomist olması gerekiyor herhalde.
geometri ve matematiği çok iyi biliyor olmak lazımmış. Evet, o bir gerçek.
Evet, o kesin. Peki benim de küçük bir Jean Lacan'la ilgili bir şeyim var. Hani program bitecek söylememiş olacak. Ben de onu ekleyeyim. Bir kere Lacan bir önceki şeye göre ekvatoru 5 dakika daha hızlı geçmiş. Aynı noktaya 5 dakika önce gelmiş. Espri şey, yaşlandıkça gelişiyor ve hızlanıyor diyorlar. Jean Lacan 61 yaşında.
Beyson, Filon'un Diyojen'i diyorlar. Tam doğru aslında. Diyojen'i biliyorsun işte. Hani elinde kandil yolu arayan adam. Filon'un Diyojen'i diyorlar hakikaten. İnşallah kazasız belasız gider. Yani bu yarışı bence çok renklendiriyor. Yani yorumları, evet. Performansı vesairesi.
Ben şöyle düşünüyorum. Jean Lacan bu yarışın bir parçasını bence kazandı. Yani Alex Thompson o kadar PR hikaye yaratma ekibinin öyle çok başarılı bence çabaları var. Jean Lacan o esprili ve tabii şeyin de söylediği gibi çok sıkı bir yelkenci olduğu için sanıyorum magazin anlamında yarışı Lacan sanki kazanmış gibi. Tolga ne diyorsun?
Şimdilik tahminen yani ciddi bir güzel bir geri dönüş yatırımı var bence de yani. Bir sponsor olsam gerçekten mutlu olurum bu durumda.
Ama şunu ekleyeyim ilave bilgi. Eşiyle yapılan röportajda şunu soruyorlar. Diyorlar ki bu Roi Jean diyorlar Fransa'da. Yani Kral Jean diye bir lakabı var. Evet. Herhalde sizin sponsor bulma, partner, ortak bulma sorununuz olmuyordur diyorlar. Hayır, hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi değil diyor kadın. Belli sponsorlar. Jean'ın çok kuvvetli bir kişiliği var ve bir duruşu var. Bir sürü firma bununla çok birlikte olmak istemiyor diyor. Enteresan. Evet. Yani biraz bükülmeyen, bildiğini söyleyen, fütursuz bir tarafı var ya. Onun evet, aslında sponsorlar için çok büyük avantajı olmadığını söylüyor. Allah'tan çok eskiye dayalı, yıllar öncesine dayalı bir tanesi galiba Crédit Agricole, bir banka, bir de bir başka sponsor da. Bunlarla bir şeyimiz var ve 800 bin euro kadar bir para toplayabildik. Yarışa da öyle hazırlayabildik diyor. Yani evet, enteresan Beysun. Bu kadar şey kişilik de bazen hani sponsorun böyle yontmak istediği bir form vermek istiyor sana. Uygun olmayabiliyor. İlginç bir konu.
Tabii ki.
Peki bu arada notlarım arasında Alican sana da bir soru sor, Alican'a sor diye bir not almışım. Sizin bu Gecko muydu teknenin ismi?
Evet.
Onda bir aşağı yarışınız var sanıyorum. Tamamen ıslak yarışmıştınız.
Evet.
Bu Van de Globe o deneyiminden yola çıkıp yorumlayabiliyor musun? Yani sizin o aşağı yarışınız nasıldı?
Bizim MAM 30 teknesiydi. MAM 30 teknesi yani aslında böyle 270 millik bir hani yarış için aslında limitte bir tekne. Akadı ıslaktı. Yani ıslaktı şeydi. Şöyle bazı yerlerde gözlük takıyorduk. Ondan sonra sırsıklam. Ama tabii neticede bu bir kıyı yarışı. İşte İstanbul Marmara'yı geçip güzel sert 30 üstü havalarda da yarıştık ama hep pupa olması yarışın sürekli. Tabii ekstra bir avantaj. Bir de tırnak içinde rahatlık ama ıslaklık evet sırsıklam iki gün non-stop geçtiydi. Çok iyi hatırlıyorum.
Ben o küçük teknelerle ilgili sanıyorum Levent'in olduğu bir Karabeyoğlu'nun uzmanın evet. dümen suyuna girip peşinden evet. gayet konforlu
açıyor. Bianca'ydı adı hatırlıyorum. O da 8 metre böyle 8-8,5 metre bir yarış teknesiydi. Uzmanın dümen suyu ve dalgasına oturup kıçından ayrılmadıydı uzun miller boyunca.
Evet. Evet yani onu belki şöyle açıklamak lazım. Yani öndeki büyük tekne denizi bir sürü düzeltiyor. Dümen suyu onun yani öndeki hırçın denizi öldürüyor. O dümen suyunda küçük tekne daha konforlu bir seyirle peşinden gidiyor. Aynen böyle açıklayabilir miyiz Tolga? Peki o zaman tekrar Tolga yarışa dönelim. Rion Hugo Boss'u geçti şu anda 25 mil önünde. Şu an tekrar sorayım. Favorilerini bir daha sıralasana bana Tolga. Ben Eder.
Benim favorilerim Thomas Rion, Charles Delan ve Alex Thompson. İlk üç. Yani hep başından beri buydu ama tek diyorum yani hep derim eğer Alex Thompson bu yarışı kazanırsa gerçekten çok mutlu olacağım. Yani gerçekten bize bir insani olaraktan bu bir gelişme örneği gösterecek. Çünkü her türlü imkanı evet. var. Çok şanssızlıkları oldu hep ya da hataları oldu baktığınızda. Yani bu sefer kendi atımı dizginleyebildim ve atımı sonuna kadar bacağını, kılıçını, gözünü kırmadan geldim gibi bir imaj verecek bana biraz. Öbür tarafta Thomas Rion, Charles Delan ikisini de çok iyi tanıyorum yani. O yüzden ikisinin de ne kadar hırslı ve ne kadar profesyonelce mühendis kafasıyla çalıştıklarını biliyorum. Yani herhangi bir hata olmazsa şu an zaten şey almış durumdalar. Yani Alex Thompson'u ablukaya almış durumdalar. Yani iki tarafta biri frene basacak, biri kimi zaman stres yapacak. Tahminen şu anda bir stratejik şey de var. Yani Thomas Rion'da Charles Delan ekip. Ben size söyleyeyim. Şu an Fransız aynı ekolde çalışan, aynı yerde antrenman yapan, aynı ortamın içinde büyüyen çocuklar bunlar. Yani teknelerinin üzerindeki halat donumunu yapan adamlar aynı bile olabilir. Ben size söyleyeyim size yani. Şimdi bu ikisi birbirini çok iyi tanıyorlar. Birbirler arasında rakipler. Aynı Figaro'da olduğu gibi. Ama şu an Figaro mantığındalar. Yanındaki herhangi bir şekilde yatırım imkanı olsa bile sağda solda bu yatırımı yapmayacaklar. Rakibini kapatacaklar. Yani şu andaki strateji bunun üzerine kuruldu. Bu yani nereye kadar devam edecek? Ben size diyeyim.
Stratejiyi tam anlamadım. Bir özetlesene tekrar. Kaçırdım ucunu Tolga.
Yani şöyle mesela kim zaman alınabilecek riskler var. Diyoruz ki mesela işte 200 mil batıda aslında hava işte bize avantajlı hale gelebilir. Bu evet. riski alıp oraya gidip bu risk yatırımındansa kapamalı çalışmaya başlayacaklar. Yani anladım, şu anda rakibinin sürekli yanında kalacak, gözünde kalacak. Yani eğer ki rakibi herhangi bir şekilde bir Alex Thompson'u şeye zorlayacaklar yani risk almaya zorlayacaklar. Anlatabiliyor musun? Satrancı yarılırız. Eğer Alex Thompson ben bunlardan kurtulup bunları geçmek istiyorum, böyle bir yatırım var, bunu deneyeceğim dediği andan itibaren işte orası ortalığı karıştıracak. Bu bence Cape Horn, yani Horn'u geçene kadar böyle bir şu anda sıkıntı yok. Horn'u geçtikten sonra oyun orada başlayacak bence gibi.
Kuzey çıkışında.
Hayır. Yani evet, şeye doğru giderken yani Güney Afrika'nın ucunu geçtikten sonra. Şimdi Alex Thompson'un son röportajında aslında o bu tehlikenin farkında ve kendisini de iyi tanıyıp bir tür öz eleştiri yapmış. Diyor ki yani evet gözüm sürekli arkada, bu daha yarışta henüz bu gençlerin onu geçmediği bir gün öncesine ait bir röportaj. Gözüm sürekli arkada ama bu huyumdan vazgeçmem lazım. Bu nedenle bazen uykularım kaçıyor, rahat duramıyorum, dinlenemiyorum vesaire. Bundan vazgeçip kendi yarışıma dönmem lazım ve işte formda olmamı sağlamam lazım. Bu yarış daha uzun, anlık hezeyanlara kapılmamam lazım diye kendi kendine bir itirafta bulunmuş anlaşılan. Onun kafasında da bu mücadele var.
Evet şey demiş. Alex saçmalama git yat diyormuş kendine.
Ali Can benim oğlanda var bu. Koşuyor. Koşarken hep arkasına bakıyor. Ve hep arkasına baktığı geçiyor bunu. Gelip bana bunu söylüyor. Ben diyorum ki oğlum niye arkana bakıyorsun diyorum. Yani koş sonuna kadar. Bu sefer okuldan geldi bana baba geçtim herkesi çünkü hiç arkaya bakmadım diyor. İyi tamam.
Ama Tolga sen de yelken yarışçısın. Yani işte hepimiz değişik dönemlerde yarıştık. En stresli şey arkadan seni böyle yakından takip edenler. Ayıramazsın gözünü yani. Onlar oradan tabii, mı geçecek buradan tabii. Sürekli tetiktesin ve böyle işin içini kemirir. Etrafı da çaktırmamaya uğraşırsın ama o senin içini yemeye başlar. Ulan kötü geliyor bunun orsesi. Bizden daha iyi bir açıyla gidiyor falan diye. Tabii. Planet yani yer küre düzeyinde bu oyunu oynamak hakikaten kondisyon istiyor.
Alican, dümenciye edilen o meşhur laf vardır değil mi? Soktun adamut popomuza diye.
Evet yani şey tabii. Doğal işte yer küre düzeyinde ve ölçeğinde yani şey yapınca tabii 3 ay bu aynı kondisyon şey yapmak hakikaten Van de Globe'un şeyi. Belki de şu aklıma geliyor, bir röportaj daha okudum bu şeyle, bu Jean-Luc Van de Head biliyorsun Beysun, bu Golden Globe hani o klasik tekneler çağ, evet. Çağ öncesi yarışı birinci bitiren adam 280 günde mi ne bitirdi. Bu çok müthiş bir denizci, matematik hocası. Şarkı da söylüyor rock gruplarında. İki tane, ilk iki Van de Globe'u bitirmiş. İlk Van de Globe'la ilgili şunu söylüyor. Diyor ki işte tamam, macera perestler olarak bize bakılıyordu vesaire. Para pul yok. İşte ne zaman döneceğimiz belli değil vesaire, ama ilk 5 tekne 5 gün içinde finish aldılar diyor. Enteresan. Yani şimdi bu teknolojik gelişmeyle araların bu kadar açılması vesaire, belki bu sefer de böyle olabilir, bilmiyorum.
Peki burada sanki erkekler yarışıyormuş gibi konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Kadın yelkencilerimiz de var. Onun Tolga'nın yorumunu merak ediyorum. Mesela Samantha Davis şu anda 10. sırada. Ne diyorsun Tolga? Kadınlar arasında kim birinci gelir?
Ya bence hatta ilginç olan Samantha Davis'in kocası da yarışta şu an biliyorsunuz.
Evet.
Roman Atanasio. Yani çok karı koca yarışıyorlar şu anda birlikte. Çocuğu bıraktılar. Yani tabii işte bu yani eşitlik burada işte yani kadın erkek eşitliği ve ailede aynı kişiliği aynı şekilde proje yönetebilme ihtimali, ihtiyacı ya da başarısı.
İki proje yönetiyorlar Tolga. İki aynen, proje yönetiyorlar.
Aynen. Kolay değil. Yani çok ciddi. Yani Samantha Davis biliyorsunuz yani üçüncü galiba sezonu. Yok, ikinci sezonu. Evet. Üçüncü sezonu burada.
Üçüncü.
Aynen. Daha önce aynı şeyin teknesini aldı. Bu inisiyatif sponsor değişikliği oldu. Çok da güzel bir başarılı bir proje yönetiyor şu anda. Teknesi de çok başarılı bir tekne. Ondan sonra
gayet Tolga, eski skipper'ı ne oldu inisiyatif kör? Yani bu her bu kalp hastalıklarını destekleyen bir proje. Kalp ameliyatlarını evet. destekleyen bir proje. Evet. Eski skipper'ı vardı. O bıraktı mı bu işleri?
Ya şu an herhangi bir şey yok onun üstünde. Sanırım bıraktı galiba. Yani bıraktı. Ya da ben, yani çünkü biliyorsunuz Van de Globe yani biraz minide kalifikasyon parkuru vardır. Gerçekten yapıp evet. yapmama şeyini sorgulamasını yaptırır herkese. Yani kalifikasyonu Hı-hı. yapan ya ben mini yapacağım ya da yapmayacağım kararını verir. Hı-hı. Ondan sonra bu Van de Globe'da da sanırım bir kere bitirdikten sonra devam edip etmeyeceğinizin kararını veriyorsunuz galiba gibi geliyor. Anladım. Bana sorarsan birazcık o iş bu bir el değişimi bu şekilde yapıldı orada. Diğer başka evet. bayanlara da bakmak lazım. Yani Alexia yani şu anda bankada 300 bin euro gibi bir borcu olup onun içinden nasıl çıkacağını bilemez durumda bir sporcu. Beraber en son Transalacak Live yaptık. Ondan sonra Pipare yani hayat şu anda yaptığı işte çok büyük keyif alıyor ve gerçekten zor koşullara sahip tekneler bunlar. Ne öyle kabinleri kapalı, ne üstü açık,
yok,
ne tabii. süratliler. Yani ne geliyorsa almak durumdalar üzerine. Yani bu çok ciddi baktığınızda hani burada Samantha Devi evet gerçekten yıllardır bu işin içinde ve ben bu işte bir yere gidiyorum. Yani ilk onu oynayacağım yapısında olan tek kadın şu anda sporcu. Ama
küçük kişiler... kızar ediyorsun Tolga. Abi yemekler yapıyor, dişini fırçalıyor. Ondan sonra tamiratta Clarisse Kemal.
Clarisse evet. Yani Clarisse
bank popüler teknesi ne kadar gidecek merak ediyorum.
Çok sevecen, çok yani biliyorsunuz o kız mini'de ikinci bitirdi mini transat
evet,
yarışını.
Evet.
Yani hatta eşi de benim Figaro'dan rakibimdi. onlar da yani ailecek yarışçılar onlar da. Çok hırslı da bir kız ama çok da akıllı kız. O kızın birazcık geçmişine baktığında çok ince aslında. Çok böyle tutucu bir hafif bir aileden gelip aslında alakası bile yokken işte 24-23 yaşında mı ne sevgilisiyle tanışıyor. Ondan sonra yelkene girmeye çalışıyor. Yelkende açık denize gireceğim diyor. Karar veriyor. Bir anda öyle bütün hayatını değiştiriyor. Şu anda Bank Popüler'in dümenini tutan pilot haline gelmiş durumda. Bu son 6 yılda olan bir şey yani bu baktığınızda. Çok hızlı gelişen bir durum. Evet. Ama çok iyi komünikasyonu becerdi. Yani bütün o sevecenliğiyle yaptığı videolar, tanıtımlar derken. Hatta size şunu söyleyeyim yani şu anda piyasada tek sponsor geri çeviren sporcudur şu anda kendisi. Yani o ne demek? Sporcu hayır dedi.
Sponsor seçen demek. Yani seni değil ama istiyorum sponsor diye. Sponsorlar kuyrukta.
Aynen, sponsorlar kuyrukta. Sponsordan hayır bu olmaz istemiyorum falan diyebilen yapıda bir şey var yani.
Peki. Ve bu çok da sırf güler yüz. Söylediğin enteresan. Anlattıkların çok hırslı gibi gözükmüyor. Son derece eğlenir. Sanki koyda yerken yapar bir hali var. Fakat ilk günkü fırtınada abi yüzü yeşerdi hakikaten. En çok onun yeşerdi ve şu itirafta da bulundu galiba, değil mi? Ya galiba ben bu işi nasıl becereceğim? İlk defa kendimden şüphe ettim. Sonra yavaş yavaş morali toparladı.
Alican abi, ben o kızın böyle seni seveceğim ve hırsız olduğuna bakma. Vinç koluyla teknesini paramparça ettiğini bilirim. He. Yani haberiniz olsun.
İşte demek ki o bir yüzü, diğer yüzünü biz tabii bilmiyoruz o kadar. Peki.
Tabii bu arada belki bu gene kadın yelkencilerden, şimdi hatırlayamıyorum hangisiydi, bisikletle basıyor.
İzabel Joşke.
Onunla ilgili evet, onunla ilgili belki bir şeyler söylemek lazım. Yani şeyin bu yarışın erkek işi olduğunu fikrini artık düzeltmeye başladı kadınlar bence. Yani 6 kadının Van de Globe'da yarışıyor olması bence çok iyi bir oran. Tabii burada kadın yelkencilerden söz ederken Ellen MacArthur'u da bir anımsamak gerekiyor herhalde. Tabii. Çünkü mesela Ellen MacArthur biliyorsunuz 2000 yılında ikinci olmuştu Van de Globe'da. Ama popülarite olarak bence birinci olmuştu. Hatta De Joyo buna çok sinirlenmiş diye hatırlıyorum. Değil mi Ercan?
Doğru. Doğru. Aynen. Yani tabii o zaman bir ilkti ama şeyi unutma Beysun. Yani üçüncü Van de Globe'dan itibaren Fransa'da kadın yelkenciler var. Yani yarışı katılıp bitiren işte Catherine Chabot var, Anne Liarde var, bir kişi daha var.
Florence Artaud.
Florence Artaud Van de Globe yaptı mı?
Yapmış olması lazım. Yapmadı mı?
Yok yapmadı. O yapmadı. Şey o vardı Tolga. Birisi 2 sene önce bile kanserden hayatını kaybetti. Gene bir bayan yarışçı vardı. Yani Isabel Otissia var. O galiba bitirdi. O bitirdi. Yani var. Ama 6 kişinin birden yarışıyor olması firesiz. Şöyle diyeyim. Benim teknem virtüel regatta herhalde bahsedeceksin. Evet, Alexia Barrier'in teknesinin sponsoru. Yani o tekneyi model aldım. Hakikaten Tolga'nın dediği gibi benim de böyle çok desteklediğim bir kız. Tek başına borçla harç içinde denize çıktı. Eski bir tekne inşallah kazasız belasız bitirir. Emeklerinin karşılığını alır diye düşünüyorum.
İnşallah. Peki, peki biraz bir şu regattaya gelelim. Ona da bir Alex Thompson'dan küçük bir anekdotla girmek istiyorum. Alex Thompson'ın 10 yaşındaki oğlu var. Tolga, bu seninle simetrik bir durum bence. Şeyde çok sinirlenmiş oğlu. Çünkü Virtual Regatta'daki bütün tekneleri geçti Alex ilk haftada. Oğlan çok kızmış Tolga. Baba sonra geçti diye Virtual Regatta'da. Peki. Şimdi Virtual Regatta'nın yarıştan önce bir hedefi vardı. 500 bin kişi ama 1 milyonu hedefliyorlardı. İkinci hafta sonunda şu anda önümdeki rakam 877.949 kişi şu anda Virtual Regatta'da yarışıyor. Tolga sen de yarışıyorsun. Ercan sen de yarışıyorsun.
Evet.
Performans yorumlarınızı alayım. Ben hemen çuvalladım. 3 tekne var. 3'ü de nal topluyor. Ama şöyle bir şey var Tolga. Her gün filonun genel oranı içinde ben yukarıya doğru çıkıyorum. Çünkü arkaya bir sürü tekne geliyor.
İnşallah 1 milyona ulaşınca 300 bin tekne arkada.
Evet. Peki. Alican sen de benden daha iyi değilsin gibi gözüküyor. Çakıldın gene şeyde.
Ben 178 binciyim. Fena gitmiyorum ya. 178 bin. Önümde şu anda bakıyorum. İşte Grup Apicil var. Mayan var. Prismian Grup var. Bank Popüler var. Clarisse Kramer önümde. Fena değil yani, işte geç başladım ben ama daha işte, Tolga'nın başta yarışçı dediği gibi yani bu daha şimdilik biraz sıkıcı geçiyor bence bu Virtual Regatta. Evet. Sürpriz yok. çok öyle önemli bir taktik hamle de yok. Öyle dümdüz gidiyor. Herhalde bundan sonra başlayacak.
Yani ben de 51. durumdayım yani şu anda. Armenle Plaş oynuyor mesela. Ben onunla yan yanayım. Aramızda yaklaşık 100 mil fark var. O 400. Evet. sırada, ben 50.000. sıradayım.
Peki de hazır bu şimdi doldurumları da konuşmak gerekiyor bence. Ön grup gerçek yarışta herhalde bir Van de Glot tarihinde bir rekor hızla geçtiler doldurumları. Evet. Şimdi Alican, ben belki biz Alican'la yırtacağız ama arka grup için o kadar şans iyi değil. Çünkü aktif hale geliyor doldurumlar. Dolayısıyla onlar kadar hızlı geçemeyeceğiz. Tolga, ne diyorsun, doldurumların bu yarışa genel etkisi nasıl olacak?
Yani eğer ki benim için de böyle bir şans olursa, yarın öbürsü gün Van der Globe'a katıldığında bu şekilde geçersem, yani daha ne isterim?
Tabii bence de kimse frenlemedi yani.
Kimse frenlemedi. Tabii süper. Yani büyük bir avantaj, büyük bir şans.
Gökhan Abur'u da alalım yayına, Robi.
Evet.
5 dakikamız var. Lafa daldık, unuttuk Gökhan Abur'u. Hemen bağlarsan sevinirim. Peki.
Merhaba abi, ben yayındayım.
Merhaba Gökhan.
Hoş geldin Gökhan'cığım.
Merhaba, hoş bulduk Arıcan.
Evet Gökhan, doldurumlar aktif hale geliyor yavaş yavaş. Filonun arka grubu öndekiler kadar şanslı olmayacak. Nasıl gelişecek hava? Sen Helena hareketleri nasıl olacak?
Vallahi Beysun, şöyle söyleyeyim. Sistemler birbiri peşine gelmeye devam ediyor. Tabii ben şu anda yarışı takip edemiyorum. Ama anladığım kadarıyla, sizi dinlediğim kadarıyla bayağı zevkli geçen bir yarış. Ama taktik yok dedi. Biz aşağı indikçe özellikle 40. enlemlerden sonra, yani kükreyen 40'lar ve çılgın 55'ler yarışlar için en güzel etapların yapılabileceği yer değil.
Oralara kadar inmiyorlar artık.
Bilmiyorlar mı orta?
Yok yok, yani bir güvenlik sınırı var. Eskisi gibi istediğin kadar güneye inme hali yok. O sınırın altına geçemiyorsun.
Ya Besun abi, Gökhan abi nasıl oynamıyor bu oyunu ya? Ya 4 yıl sonra Gökhan abi, ben kimle çalışacağım?
Ne dedi, anlamadım, pardon.
Nasıl olacakmış?
Şeyde Gökhan, şöyle bir şey var ön grup için. İki ayrı seçenekleri var. Bir tanesi aşağı güneye inmek, diğeri ise ana karaya yakın geçmek gibi iki şey var. Biri kısa ama yavaş, öbürü hızlı ama uzun. Tolga'ya sorayım o zaman. Tolga, hangisini tercih ederdin?
Durumuna bağlı. Şu anda iki tane grup var. Bence arkadaki grup birazcık riski giriyor bu kısa mesafede. Şimdi ben de aynı noktadayım onlarla. Ya ben de güneye gidip altından geçeceğim ya da keseceğim, ama bu akşam bu kararı vereceğim. Akşamleyin son bir artı tekrar bakacağım hangi rotaya doğru gidiyorum. Şu an izlediğim kadarıyla bizim olduğumuz yerde herkes şu anda güneyli stratejide, ama göreceğiz. Bu akşam göreceğiz. Karar bu akşam.
Ya yine bu arada Gökhan'dan izin alayım. Bu Virtual Regatta'da Junior diye bir pencere var. Çocuklara yönelik çok iyi hazırlanmış. Anne ve babalara tavsiye ederim, Virtual Regatta'ya girsinler, Junior şeyine tıklasınlar. Olağanüstü, işte coğrafya öğretiyor, meteoroloji öğretiyor. Dolayısıyla onu önermiş olalım. Peki Gökhan, yağışlar ne vaziyette, barajlar bitti mi?
Şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'da yeteri yağış yok Beysun şu anda, gayet. Böyle çok yerel çisenti şeklinde yağışlar var. Belki salı çarşamba olma ihtimali var. Hava soğuyor. Kış doğuda kendini hissettirmeye başladı bu hafta içinde. Ve giderek de yoğunlaşacak. Çarşambadan itibaren ise ülkenin büyük bir çoğunluğunda havanın hızla soğumasını bekliyoruz. Tabii Poyraz var. Ama kuru ve soğuk bir hava gibi gözüküyor en azından. Yağışlar kuzey kesimlerde biraz aralıklarla yağmış olsa bile güneyde pek yağış yok. Vadinin gibi çok soğuk, ayazın etkili olacağı, zaman zaman da rüzgarın zayıfladığı anlarda yoğun sis görülebileceği, tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi, ki yarın da Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu bölgesinde, İç Ege'de bekliyoruz bu sis olaylarını. Doğudaysa kar şu anda devam ediyor. Özellikle Erzurum-Kars Ardahan arasında ulaşımı da aksatacak düzeyde kar yağışları vardı ve devam edecek bu hafta boyunca. İstanbul'a kar gelir mi? Belki Aralık'ın ilk günlerinde böyle bir olasılık var ama henüz değil, kesin değil.
Evet, peki zamanımız bitmek üzere. Ben tabii bu Virtual Regatta ile ilgili bugünkü anonsta demiştim Tolga, evde kal erken yap diye. Var mı arkadaşlar? Bir dakikamız falan var. Alican, var mı ekleyeceğin bir şey?
Yok Beysun. Bir tek tabii geçen hafta Gökhan yağış bekliyorum demişti. O yağışlar olmadı Gökhan. Nedir bunun nedeni? Yani geliyor bulut İstanbul'un dışına mı kırıyor rotayı? Yağmur almıyor. Bu mevsim başlıyor, kesiyor yağmur.
Şimdi şöyle bir şey var. Yani yağışın olabilmesi için bulut içi sıcaklığın -10 derecenin altına inmesi lazım. Yağış bırakacak bulutlar İstanbul'a geliyor ama İstanbul'un her tarafı beton. Dolayısıyla ısı adacıkları çok hızlı bir şekilde gelişti. Dolayısıyla bulut içindeki sıcaklıkları azaltamıyor. Azaltamadığı için de o yağış bırakmasına alıştığımız o kara bulutlar bile yağış olabilecek yere gidiyor. Mesela farkına varmışsındır. Yani sabah akşam giderken bile yağmurun hafif de olsa yağdığı tek yer Elmalı.
Evet.
Elmalı bende.
Bu sabah da yağdı.
Yeşillik bu sabah da yağdı. Oraya bir ay ayıp olmasın diye yağmur yağıyor ama Kerkos zaten terk edildi. Ömerli dersen her tarafı işgal edildi. Yok, Ömerli'nin barajın içinde yakınında bile yerleşim yerleri var. Ben birkaç defa gittim. Ali Bey dersen zaten çok küçük bir baraj ama etrafı tamamen yerleşim yerlerle dolu. Yani İstanbul'un işi biraz zor. Ancak çok büyük bir hava gelecek.
Peki. Sanıyorum zamanımız bitti arkadaşlar.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Peki. Biz teşekkür ederiz herkese. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.